Ayrım 7.
Değişim 1950'lerde başladı. 1950'lere doğru birbiri ardına barlar, kulüpler açılmaya başlandı. Yeni Bar, Harem Bar, Lil Bar. Ve bu barlardan haraç alan kabadayılar türedi. İçmesini bilmeyen, sokakta naralar atan kabadayılar çıktı. İstanbul'da da gayrimeşru alemden uzak duran kabadayılar yavaş yavaş tükenmeye başladı. Demokrat Parti iktidarının kalkınma hamleleri kentlere göç olgusunu başlattı. Göç dalgasından en çok etkilenen kent İstanbul'du. Koca kent köyleşirken kentin rengi olan azınlıklar da giderek azalıyordu. İstanbul'un levantenlerinin soyu tükeniyordu. Siyah takım elbiseli, papyon kravatlı, saçları bir yantinli, elleri beyaz eldivenli, Rum ve Ermeni garsonlar meyhanelerden birer ikişer çekiliyordu. Arap Yaşar, Bahriyeli Ethem, Osman San ve Kıvırcık Muzaffer giderek geri plana itiliyorlardı. Toplumun vitrinindeki yerlerini kaybetmişlerdi. Ustura Kemal'i çizgileriyle ölümsüzleştiren Haldun Sevel, o kabadayıların son dönemlerine yetişmişti. Salacak'ta oturuyordu. 14-15 yaşlarında kız arkadaşıyla el ele dolaşan, Kıvırcık Muzaffer'in Karlık Bayırı'ndaki çay bahçesine giden bir genç de henüz. Geceleri de rahatlıkla dolaşıyordu. Sokaklar güvenliydi hala. Üsküdar'daki Dutlu Kahve, Sevel'in belleğini o günlerde öyle bir yerleşti ki hiç unutmadı. Dutlu Kahve'de çok eski bir kabadayı otururdu. Vatmandı, Ethem Pehlivan. Yeni yetişen gençler olarak biz de o kahveye giderdik. Delikanlılık sonuç değil başlangıçtır. Delikanlı insan ileride gaspçı da olur, külhan beyiydi. Ya da bizim gibi baba yiğit olur derdi. Kahvede tuhaf adamlar vardı. Belki Toptaşı cezaevinden gelirlerdi. Başları tıraşlı, yüzleri paralı, pala bıyıklı adamlardı. Yüksek sesle gülüşürlerdi. Ethem Pehlivan oturduğu iskemleden şöyle bir geri dönüp baktığı zaman tüm sesler kesilirdi. Oysa Ethem Pehlivan 70 yaşlarındaydı. Onlara yapabileceği bir şey yoktu. Ama o pala bıyıklı adamlar yaşlı kabadayıya saygı gösteriyorlardı. Çünkü kötü bir söz işitmek istemiyorlardı. Zengini göz öldürür, aşığı yüz öldürür, yiğidi bıçak kesmez, bir kötü söz öldürür. Kabadayılar bu maniyi dillerinden düşürmüyorlardı. Haldun Sevel, kabadayılığın özünü bu dörtlükte buluyor. Kabadayılık bir tür ahilikti. Bugün Fehim Paşalar sardı ortalığı. İçi boşalan rajon kavramından, delikanlılıktan çok söz edilmesini de özlem ve vicdan azabıyla açıklıyor. Yaptıkları çirkinlikten eziklik duydukları için delikanlılığa sığınmaya, saklanmaya çalışıyorlar. O nesil öldü. Savaş yorgunu, çilekeş nesil yok oldu. Gayrimeşru yollar ve parayla tanışma. Sevel'in sözüne ettiği farklılaşma, kabadayıların yeni mali kaynaklar bulmalarının doğal bir sonucuydu. Kabadayılar 1950'lerden itibaren gayrimeşru kazanç kapıları bulmuşlardı kendilerine. Bar ve pavyonlardan, eğlence yerlerinden haraç almaya, kumar oynatmaya başlamışlardı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uyuşturucu kullanımı yaygınlaşmıştı. Geleneksel uyuşturucu olan afyon ve esrarın ağırlığını giderek morfin ve sonra da eroin alıyordu. Tek tük hapçılar görülüyordu etrafta. Kabadayıların bir bölümü uyuşturucu trafiğine ilgi gösteriyor, bir bölümü de yeni ufuklara kaçakçılık sayesinde açılıyordu. Artık parayla tanışıyorlardı. Kaçakçılık önce kahveyle başladı. Kahveyi yedek parça ve elektronik eşya kaçakçılığı izledi. Silah kaçakçılığının ortaya çıkması için ise 1960'ları beklemek gerekti. O yıllardan itibaren kabadayılar yavaş yavaş silahlandılar. Koltuk altındaki saldırmaların yerine tabancalar kondu. İstanbul'da bu dönemdeki kabadayıların en ünlüleri Tahtakaleli Kemal, Doktor Niyazi, Oflu Hasan, Hasan Cevahiroğlu, Hüseyin Hüsnü Mutlu'ydu. 1950'de ve 1960'daki genel aflar cezaevlerinin kapılarını ardına kadar açtı. Çeşitli suçlardan cezaevine girenlerin dışarı çıkması, kabadayılık alemindeki değişimi hızlandıran etkenlerden biriydi. İpten kazıktan kurtulanlar bir hışımla daldılar aleme. Her şey sulanmaya başlamıştı. Çarşı kapılı Battal Ağa, rajon kesen eskilerin son temsilcisiydi. Rajon kesen hakem heyetlerinin de sonu geliyordu. Onun yerini giderek sözü geçen kabadayıların kendisi almaya başladı. Yeni tip rajon kesimi daha çok bir kabadayının ara buluculuğu biçimindeydi. Anlaşmazlık konuları da kadın kız meselesi olmaktan çıkmış, para getiren bir alanın ya da işin paylaşımına dönüşmüştü. Kabadayıların emniyetle ilişki tarzları henüz değişmemişti. Polisle iyi geçinmeye özen gösteriyorlardı. Polise, jandarmaya saygıda kusur etmezlerdi. Eskiden olduğu gibi polis onların bazı davranışlarını hoş görüyor, onlar da buna karşılık aranan bir suçluyu bulup teslim ediyorlardı. Teslimde tek koşul, dayak atılmaması, hakaret edilmemesiydi. Ankara'nın ünlü kabadayılarından Bineli Okan, polis kendisine herkesin içinde küfür edince dayanamamış saldırmıştı. Karşısında 20'den fazla polis vardı ve yine de gözünü karartmıştı. Ancak 7-8 polise yumruk sallayabilmiş, sonra da aralarında kalmıştı tabii ki. Kimi kabadayılar, beni şubeye götürmeyeceklerini bilsem her gün bir adam öldürürüm diyorlardı. Bu korkunun asıl nedeni dayaktı. Karakolda ya da emniyette atılan bir tokat, kabadayıya ağır hakaret demekti. Laf büyük bir hızla etrafa yayılırdı. Polis onu yatırmış, indirip kaldırmışlar. Bu sözlerle falakayı kastediyorlardı. Falakaya yatırıldığı, kum torbasıyla dövüldüğü duyulan kabadayının şöhreti bir anda sönerdi. Çünkü dayak atılması o kabadayının güçlü olmadığının işareti sayılırdı. O dönemde de kabadayı dediğin adamın emniyette, adliyede ya da daha büyük bir yerlerde arkası olması gerekliydi. Yüksek yerlerde himaye edeni olan kabadayı hızlı yükselirdi bu alemde. Kabadayılar gitti, babalar geldi. Ralph Gary, Amerikalı bir gangsterdi. İtalya üzerinden Türkiye'ye gelmişti. Sevgilisi Patricia'yla bir hafta dolaştıktan sonra dikkati çekti. Polisler Karaköy'deki mali şubeye götürdüler. Sarkık bıyıklı, iri kıyım Gary orada sinirleniverdi. Çifte silahı çekip ateşlemeye başladı. Bir polisi kanlar içinde yere devirdikten sonra aynı binadaki liman lokantasına kaçtı. 4 saat süren çatışmayı makineli tüfekli 2 Amerikan ajanı noktaladı. 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan Gary 62 mermiyle delik deşik olmuştu. Gary'nin kurbanlarından biri de Beyoğlu Emniyet Amiri Kemal Eroe'ydi. Amerika'da narkotik eğitimi almıştı. İngilizce teslim olmasını söylemek için öne çıkınca vurulmuştu. Ambulansa giderken arkadaşlarına vasiyet etti. Burhan, senden ricam, pazar günleri gene eskisi gibi benim küçük oğlanı gezmeye götürmen. Eroe sevilen bir amirdi. Cenazenin ardından gazeteler, Beyoğlu'nda Kürt İdris ağlıyordu. Şişli'de Arap Nasri fenalık geçiriyordu diye yazdılar. Onlar da tanıyordu amiri. 28 Aralık 1968 günü İstanbul'u kana boğan Gary'nin bir gözü takmaydı. Gazeteler ona uygun bir isim buldular. Camgöz Gary. Haberler günlerce sürdü. Camgöz Gary Avrupa'ya götürmek üzere 5 kilo esrar almıştı. Şebeke genişti. Alman gangster Bingo kaçmıştı. Aslında Camgöz Gary vakası kabadayılığın gangsterliğe dönüşümünün sinyaliydi. Sicilya tipi örgütlenmenin ilk adımları 2-3 yıl önce Bakırköy Akıl Hastanesi'nde atılmıştı. Karadeniz grubundan İpekler, Kemal Uzun, Oflu Hasan, Hasan Cevahiroğlu, Süleyman Sırrı Pro'dan Asfalt Rıza'nın kardeşi bulundukları cezaevlerinden Bakırköy Akıl Hastanesi adli servisine yatmışlardı. Aralarında anlaşmışlar ve uygulama görevi Oflu Hasan'a verilmişti. Gangsterleşme yolundaki adımlar hızlanmış, Amerikan ve İtalyan mafyasıyla temas kurulmuştu. Bir tetikçinin Türkiye'den uzaklaşması gerekince mafya ile işbirliği devreye sokulmuştu. Hadi sevgilini al, İtalya'ya git dinlen diye gönderilen tetikçiyi mafya konuk etmişti. Aylar sonra İtalyan mafyası da Türkiye'ye haber salmıştı. Size bir arkadaş gönderelim. Onunla ilgilenin. Arkadaşımız Papikçidir. Papikçi hap kullanan, uyuşturucu müptelası demekti. Mafya bu uyarıyı yaparak onun hap ihtiyacının da karşılanmasını istiyordu. Söze edilen kişi sonradan Camgöz Gary adıyla ünlenecek olan gangsterdi. Teksaslı Gary İtalya üzerinden gelmişti Türkiye'ye. Baba filminin etkisi. 1960'ların sonu gençlerin Fransa'dan başlayarak tüm dünyada kurulu düzenin dayatmalarına karşı isyan bayrağını yükselttikleri yıllardı. Aynı zamanda tüm ülkelerde uyuşturucu patlaması yaşanıyordu. LSD moda uyuşturucuydu. Bu dalgalar Türkiye'ye de uzanmıştı. Kumar, haraç ve kaçakçılıkla gelişen yeraltı dünyası, uyuşturucu alanındaki bu gelişmeden de faydalanıyordu. Parasal güçleri eskisine oranla epeyce artmıştı. Hepsinin beli silahlıydı. Reisler altın kaplama, adamları da kıdemine göre gümüş ya da sedef kaplama tabancalarla dolaşıyorlardı. Rajon neredeyse sadece kumar kavgalarında devreye giren bir çare olarak hatırlanır olmuştu. Babalar iş adamı statüsünü seçmişler, büyük şirketlerin sahibi olmuşlardı. İşlerini iş adamı kisvesi altından daha rahat yürütüyorlardı. Kaçakçı nakliyat şirketi, kumarcı ise gazino işletiyordu. Yeraltının güçlenmesi İstanbul'un çehresinin değişimine de denk düşüyordu. O yıllarda harem otogarı kurulmuş, Anadolu'dan kente göç dalgası geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde hızlanmıştı. Kebapçıların sayısı hızla artıyor, eski kibar garsonların yerini bordo gömlekli, göğüs kıllarını ve madalyonlarını övünçle sergileyen yeni tip garsonlar alıyordu. Yeraltı aleminin kültür düzeyi, kentin kebapçı ve garsonların simgelediği bu yüzüne daha yakındı. Onlar kitaptan, tiyatrodan ve de sinemadan çok uzaktılar. Yine de bir filmden etkilenmeden edemediler. Baba. Mario Puzo'nun kitabından uyarlanan filmde Baba, Don Corleone'yi Marlon Brando oynuyordu. İtalyan mafyası ile ilişkileri de geliştiren Türk yeraltı dünyası Baba lakabını çok sevdi. Kabadayı yerine Baba kullandığı adamları da tetikçi denmeye başlandı. Yeni adları kan dökmekten çekinmeyen, para ve güç kazanmayı rajona yeğleyen yeni kuşağı daha doğru tanımlıyordu. Bu kuşağın içinde rajon döneminden gelme kimi kabadayılarda vardı. O kadar sevrilmişlerdi ki 12 Mart yönetimi babaları da operasyon kapsamına aldı. Ünlü babalar operasyonu sırasında pötürgeli bir hamalken babalığa yükselen Hüseyin Uğurlu, Oflu İsmail, Dede Sultan, Sultan Demircan ile Dündar Kılıç ve birçok ünlü isim cezaevine kondu. Dündar Kılıç, Ankara'nın ünlü kabadayısı Kürt Cemali'nin öldürülmesine adı karışınca 1966'da İstanbul'a kaçmış, kısa zamanda nam salmıştı. Babalar cezaevlerinde çevrelerini genişlettiler. Eskiden kabadayı takımı okumuş yazmış kişileri çok önemserdi. Onlara saygı gösterir, görünce önlerini iliklerlerdi. Babalar da aynı geleneği sürdürmüş, aydın takımından hep uzak durmuşlardı. Operasyon bu durumu değiştirdi. Babalar 12 Mart yönetiminin cezaevine attığı aydınlarla tanıştılar. Öğrenci liderleri, yazarlar, gazeteciler, çizerler ile mafya takımı arasında bir dostluk oluştu. Bir gün Dündar Kılıç, Oflu Süleyman, Sultan Demircan ve yazar İlhan Selçuk oturmuş çay içiyorlardı. Selçuk, "Nasıl ateş edersin?" diye soruyor. Kılıç elini yumruk gibi yapıp işaret parmağını namluya benzeterek gösteriyordu. Sohbetin sonunda Selçuk bir nasihatte bulundu. "Dündar, sen yaşını başına aldın. Zamanı geldi. Geriye çekil, iş adamı ol." İlhan Selçuk, hayatın yasası racondu. Cumhuriyet 13 Ağustos 1999. Sadece Kılıç değil, öbür babalar da bu nasihati ciddiye aldı. Cezaevinden çıkan baba iş yeri açıyor, bir iş adamı görünümüne giriyordu. Böylece toplumdaki itibarları da yükseldi. İçlerinde en başarılısı, en namlısı Kılıç'tı tabii. Cezaevlerinde racon. Cezaevleri raconun geçerli olduğu yerlerdendi. En önemli rajon volta kesmemekti. Volta atan birinin önüne geçmek, savaş ilan etmek demekti. Her şeyi koğuş ağası yönetir, idari ile ilişkileri de o yürütürdü. Eskiden koğuş ağası olmanın yolu güçten, gözü karalıktan geçiyordu. Ağa cansız denilen fakir mahkumları etrafına toplar, onları yedirir, içirirdi. Ağa uyuşturucu satışından ve kumardan topladığı ganyotadan gelir sağlardı. Ama tabii her ağanın üslubu farklıydı. Kimisi uyuşturucuya, kimisi de kumara karşıydı. Gelmiş geçmiş en ünlü cezaevi ağası, toplam 43 kişiyi öldüren, 69 yıllık ömrünün 48 yılını 38 cezaevinde geçiren Abdullah Palaz'dı. Onun yaşamını kitaplaştıran Turhan Temuçin, cezaevi rajonları konusunda uzmanlaşmış. Anlattığı en çarpıcı rajon, cezaevinde cinayete ilişkin. Cezaevinin içinde silahlar patladığı zaman idare işe karışmazdı. Silahlar susacak, ölen ölecek, ondan sonra idare işe karışacaktı. Kavgadan galip çıkanın silahı uzun süre elinden alınmazdı. İş tamamen durulunca da idare gelir, cinayet işleyenle pazarlık yapılır, silah teslim alınırdı. Zamanla cezaevinde de para konuşur oldu. Gözü kara, bileğine güçlü mahkumların yerine çok parası olanlar koğuş ağası olmaya başladılar. Zaten parası olan etrafına yeterince güçlü adam topluyordu. Tabii ki 12 Mart'ta cezaevine giren babalar yeterince paraya sahiptiler. Sürekli para dağıtıyorlar, her türlü yiyecek içeceği cezaevine getiriyorlardı. Bunun sonucu olarak da cezaevinde hakimiyet kurdular, onların sözü rajon oldu. Operasyonun amacı yeraltı dünyasını geriletmekti. Ancak tam tersi oldu. Babalar cezaevinden güçlenerek çıktılar. Parayı konuşturup aşama kaydetmişlerdi. Sicilya geleneğini Türkiye'de yerleştirmişler. Politikacısından hakimine kadar birçok çevrede etkili dostlar edinmişlerdi. Kalp krizinden ölen Oflu Hasan'ın cenazesi bu gelişmenin kanıtıydı. Cenaze törenine onlarca emniyet müdürü ve polis şefi katılmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın oğlu Atilla Sunay bile çelenk göndermişti. Mezarlıkta kumarhaneci Arap Nasri ile dönemin Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner birlikte dua etmişti. Zamanla bu örnek bile basit kalacak. 1974-1979 yılları arasında Abuzer Uğurlu MİT'te görevlendirilecekti. Bu istihbarat birimleri ile mafya arasındaki bilinen ilk örnek olması bakımından önemliydi. Yılmaz Güney'in Kabadayılı. Ünlü sanatçı Yılmaz Güney, babalarla farklı düzeyde ilişki kuranlardan biriydi. Cezaevinde başlayan dostluklarını sürdürüyordu. Onlarla aynı dilden konuşabiliyordu. Ankaralı bir baba ondan saygıyla söz ediyordu. Tek Kabadayı Yılmaz'dır. Allah bize yardım etti de sanatçı oldu. Yoksa bize adım attırmazdı. Sanatçı olmasına karşın Güney'in kabadayılık öyküleri hala dilden dile dolaşıyor. Güney'in dostlarından Turhan Temuçin bir öyküyü anlatıyor. Bursalı meşhur bir kabadayı vardı. Kayakent Yılmaz onu tokatlayınca Bursa'da olsa yapamazdın diyor. Yılmaz aylar sonra film çekimi için Bursa'ya gidince bu adamı bulup Kaya Efendi, burası İstanbul değil, hadi bakalım diyor. Kaya hiçbir şey yapamıyor. 3 tane sigara çıkarıp masaya koyuyor. Bu barış istemek. Oturup sigara içiyorlar. İşte kabadayılık bu. Kasımpaşalı garson Hikmet Kısar da benzer bir olaya tanık olanlardan. Bir akşam Güney, eski eşi Nebahat Çehri'yi dinlemek üzere Bebek Belediye Gazinosu'na ünlü babalardan Kürt İdris ve kalabalık bir grupla gelmişler. Garson Kısar o gecenin sonunda yaşadığı olayı hiç unutmuyor. Kürt İdris hesabı gizlice ödedi. Bize bol bahşiş bıraktı. Sonra Yılmaz Güney hesap istedi. Kürt İdris'in ödediğini söyleyince bağırdı. Benim kirli parayla işim olmaz. Ben ödeyeceğim. Baktık olacak gibi değil. Kürt İdris'in parasını iade ettik. Hesabı getirdik. Yılmaz Güney ödedi. Öyle çıktı. Güney dönemin ünlü babalarıyla bütün gece birlikte oturuyor, onlarla eğleniyor, ortak bir dil tutturabiliyordu. Ama iş paraya gelince kendinden uzak tutuyordu. Şampanya bardaklarındaki karizma. Kabadayı pavyona girince müzik susardı. Hemen ön sırada bir masa boşaltılır, garsonlar ve pavyonun sahibi masanın etrafında pervane olurdu. Mezeler, rakılar, mumlar ve meyve kabuklarıyla süslü, gösterişli tabaklarla donanırdı masa. Sahnedeki sanatçıdan şarkı türkü isteme tekeli de Kabadayı'ya aitti. Sanatçı önce Kabadayı'nın çiçeğini okurdu. Alkışta kurala tabiydi. Öbür masalardan tezahürat yasaktı. Bir pavyonda olay çıkınca polis orada kim vardı diye sorar. Kabadayı'nın adını öğrenince ona göre davranırdı. Kabadayı hesabı ister, pavyon sahibi para almaz. Ancak Kabadayı hesap kadar bahşiş bırakırdı. Zamanla rakının yerini viski şişeleri, tek güllerin yerini gül demetleri aldı. Elma suyuyla dolu şişelerin hediye edildiği günler çabuk geçti. Kabadayılar bol paralı babalara dönüştükçe, pavyondaki bardaki eylem ve adabı da değişti. Viski yerini şampanya şişelerini, gül demetleri ise yerlerini gül yaprağı sepetlerini bıraktı. Babalar çok para harcadıkça patlatılan şampanya şişelerinin sayısı prestij göstergesi sayıldı. Şampanyadan sahne yaptırır, 3 kat 5 kat dizdirir şampanya bardaklarını, o karizmasını gösterir. Delikanlı alemini yakından bilen Ankaralılardan Tinton Aydın, Özkaynak, böyle anlatıyor eğlence dünyasının yeni halini. O alemde kadının adı da çoğu kez domates şeftali ya da uygun gördüğü başka bir tat. Beğendiği kadın için otele paket yapın talimatı verebiliyor. Karizma büyüdükçe sanatçılara gönderilen hediyelerin miktarı da devleşiyor. Kimi zaman çiçek içinde pırlanta yüzük, kimi zaman bir daire ya da bir villa. Ünlü kadınları metres tutmak işin yeni kuralı. Yeniliklerden biri de bu alemdeki bir ismin mekanı olan kulüp, pavyon, barların açılışları. Tören sonunda davetlilere boş zarflar dağıtılır, herkes kariyerine göre para koyar zarfa. Bazı sanatçılar bu törenlere ücretsiz gelir. Ona karşılık babalar da o sanatçıya ücretsiz koruma sağlar. Artık ilişkiler ağı geniştir. Babalar toplumda en üst düzeyde kabul görmektedir. Hatta aralarında bazıları devletin istihbarat örgütleriyle bile içli dışlıdır. Ama yine de çoğu büyük birer iş adamı görüntüsündedir.